Herkese merhaba arkadaşlar, ben Ender Yıldız.
Merhaba arkadaşlar, ben Gökhan Yılmaz.
Steam Machine serimizin son bölümüne geldik Gökhan. Sistemi kurduk. Sonrasında SteamOS platformunu değerlendirdik. Şimdi sıra Windows tarafına geldi çünkü kasayla ilgili özellikle çok fazla soru aldık. Bu kadar fazla yüksek donanımların bu ufak kasa içerisinde nasıl çalıştığına dair ve bunun dışında da bildiğin gibi SteamOS'ta bazı oyunları gösterememiştik. O yüzden sistemin performansını sizlere daha iyi aktarabilme adına şu anda Windows platformundayız ve burada da bazı uygulamaları deneyeceğiz, oyunları çalıştıracağız. Ve hem bu ufak hacimli bilgisayardan nasıl performans elde ettiğimizi sizlerle paylaşacağız. Hem de HD PC'lerin veya ufak boyuttaki bilgisayarların konsollara rakip olup olamayacağını tartışacağız. Evet Gökhan, şu anda Windows platformundayız. Söz sende.
Tamamdır. Şimdi benim kütüphaneden birkaç tane oyunu test edelim. Bilgi sağlam sistem isteyen birkaç tane oyun indirmiştik arkadaşlar. Mesela Company of Heroes 2, Hitman Absolution ve Metro 2033'ü yükledik sizler için.
Burada oyunu başlatmaya GPU uygulamasını çalıştıralım ve o uygulama çalışırken ki ekran kartı sıcaklıklarını takip edebilelim diye arka planda bırakmak istiyorum. Evet, şurada hemen sensör kısmına gelirsen Gökhan, o kısım açık kalsın ve tamam, oyunlara artık başlayabiliriz.
Tamamdır o zaman. İlk baş Company of Heroes 2 ile başlayalım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar bu oyunda physics desteği de bulunuyor ağır bir şekilde. Zaten Nvidia kartımız da olduğu için
GTX 760'ımız var.
Physics desteğiyle bakalım nasıl bir performans sergileyecek.
Fraps'imiz açık üst köşe tarafta. Onu da belirtelim. Şu anda intro kısmındayız.
Evet. Girişlere geçecek olursak arkadaşlar. Evet, bildiğiniz gibi belki daha önce deneyenler vardır. Company of Heroes 2'nin kendi benchmark tool'u bulunuyor.
Buradan ayarları gösterelim. Full HD'deyiz.
Evet, physics'i aslında medium'a getirmek durumunda kaldık arkadaşlar. Çünkü ideal performansı bu ayarlarda veriyor şu an bizlere.
Hemen performans testlerine başlayalım.
Bu esnada kısa bir yükleme yapacaktır.
Yüklemeden bahsetmişken şu anda sistemimiz 2 TB'lık SSHD sürücümüzde, yani hibrit sürücümüzde çalışıyor Seagate'in. Onu da belirtelim. Ben ilk montaj videosunda 2 farklı sistemden bahsetmiştim. 2 farklı depolama sürücüsünden. Bunlardan biri Seagate SSD 600 modeliydi. Ona SteamOS'u kurduk. Şu anda Windows'umuzda 2 TB'lık bölümde çalışmakta.
Evet. Bu arada performans testimiz de başlamış oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 50 frame ile bir açılış yaptı oyunda. Şu an grafikler neredeyse tavan diyebileceğiniz bir ayarda.
Evet, bazı ufak tefek ayarları düşürmek durumunda kaldık ama zaten GTX 760 öyle çok yüksek bir ekran kartı da değil. Orta seviyenin üst sınırlarına yaklaşan bir ekran kartı. Kare saniye oranlarımızın 28-29 civarına gerilediğini görüyoruz şu
anda. Biraz daha yakınlaştıkça tabii ki ve o atmosfer efektleri de artınca kendini biraz daha hissettiriyor aslında. Çünkü dediğim gibi physics var. Mesela buradaki o ağacın dalgalanması, parçalanması ve sağa sola sarılması arkadaşlar aslında hesaplamalarla yapılan bir şey.
Evet, yine fırlayan dalları gördük.
Evet, performansı şimdi sonuçlarını verecek bize.
Göreceli olarak kısa bir benchmarktı. Hemen sonuçlara bakalım.
Evet, 50 ile 23 arasında gidip gelmiş ve ortalama olarak 38 frame ile hani gayet de oynanabilir. Evet. Ve ideal, yani ideal değil aslında. 60, tabii ki 60 FPS'de oynamak istersiniz ama bu grafik ayarları için.
Bir de bu tarz strateji oyunları biraz daha düşük FPS oranlarını kaldırabiliyor. Bir shooter oyunu oynasanız belki 60 kare ideal diyebiliriz ama bu tarz oyunlarda 30 kareyi biraz daha böyle baz alırsak 30 karenin üzerindeki herhangi bir şey, tabii ki ne kadar üstünde fazla olsa o kadar iyi ama 30 kareyi de kabul edilebilir sayabiliriz ki biz 38.6
ama ile. Ama bir de şöyle bir şey var ki arkadaşlar, hani diyelim ki online'a giriyorsunuz buradan. Geliyorsunuz 4'e 4 8 kişi gerçek oyuncu olarak bir multiplayer maç yapacaksınız. Bu nedenle bu grafik ayarlarıyla bu biraz zor olacaktır. Çünkü herkesin büyük ordularıyla meydanda toplanması demek oyunun kilitlenmesi anlamına gelebilir.
O zaman şöyle bir eleştiri yapalım. Oyunun benchmark'ı, oyundaki kare saniye oranlarını gösterebilme adına pek fazla tutarlı değil. Hemen Gökhan'cığım, burada GPU frekanslarına bir yaklaştırırsan kırmızı bölgeye, biraz üste, mouse'unu götürmen yeterli. Bir üstteki sıraya götürürsen, evet, 1123 MHz civarında, yani boost hızında kalabilmiş grafik birimimiz. Bunun dışındaki sıcaklıkla ilgili verilere baktığımızda da hemen kendi faremle buradan sana yardımcı olacağım. En fazla 70 civarına geldiğini tahmin edebiliyoruz ki 68 civarına gelmiş. Gayet de ideal bir seviye. Buradan istersen başka bir oyunumuza geçelim. Ne var sırada?
Hemen bir Hitman Absolution testi de yapalım. Bunun da aynı zamanda kendi içinde benchmark tool'u var.
Evet. Seçeneklerin içindeydi yanlış hatırlamıyorsam.
Bakalım.
Evet. Kalite ayarlarına bakalım. Ultra'dayız şu anda.
Testi başlatacağız.
Evet. Her şey yüksek. Ultra'da bence şu anda ideal. Testi başlata basarsak.
Bu olabilecek en yüksek ayarlar zaten. Bir bloom efekti de zaten normalde olabiliyormuş en fazla.
Testi başlatalım.
Buradan da testi başlat diyelim. Yalnız Türkçe görünce şunu bir garip geldi.
Yine kısa bir yükleme süremiz var. Yani
Absolution da yine oldukça yüksek kalitede grafik kalitesi sunan bir oyundu arkadaşlar ki parçacık ve gerek kaplama detayları, kaplama kalitesi olsun çözünürlükleri ve de bu şu anda gördüğünüz sahnedeki mesela insan yoğunluğuna bir bakacak olursanız arkadaşlar kolay değil yani. Bu nedenle bu oyunla test etmek güzel bir referans olacaktır.
Şunu da eklemek istiyorum. Televizyonumuz 4K. Hani görüntüyü görüp de arkadaşlar videodan televizyon biraz sanki bulanık mı diyebilirler. 1080p görüntüyü 4K televizyona verince ister istemez biraz bir upscaling oluyor ve görüntüde bazı ufak tefek deformasyonlar oluşabiliyor. O bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Gönül isterdi ki 4K'da testleri yapalım ama burada zaten Full HD'nin bile sınırlarını zorluyoruz sistemle.
Zaten çok da fazla fark ettirmiyor aslında. Anti-aliasing falan da en üstte olduğu için aslında.
Aynen, zaten şu anda 65 inç televizyonun dibinde duruyoruz. Bu televizyonun izleme mesafesi en azından bir 2,5-3 metre olmalı diye düşünüyorum. O zaman zaten bu tarz ufak hataları, kusurları da gözün seçebilmesi oldukça güç. Testin sonuna yaklaşıyoruz. Bakalım kaç frame alacağız.
Evet, maksimum FPS 192.
Minimumumuz 41,5. Ortalama da 51,35 almışız ki bence gayet iyi bir değer.
Yani gayet ne harika varsa değerler. Açtık. Her şey son seviyede olmasına rağmen bu değerlerde oynuyor olmamız çok iyi diyebiliriz.
Bakalım hemen buradan yine sıradaki test edebileceğimiz. Hemen ben burada araya giriyorum.
Tamam.
GPU frekanslarımızda bir kontrol etmek istiyorum.
Yalnız şu anda şeyde farenin alıcısında bir sıkıntı var,
evet,
sanırım.
Evet, faremiz büyük ihtimalle bir sıkıntı yaşadı. Pili bitmiş olabilir.
Ben buradan bakayım.
Tamam, sen oradan bak. Bir üstteki bara götürürsen. Evet, 1123 MHz boost'a kadar çıkabilmişiz. Alt taraftaki sıcaklık barımızda da biraz daha sağ kaydırırsan şu en yüksek olduğu bölgeyi 69-70 derecelerdeyiz ki gene gayet kabul edilebilir sıcaklıklar. Sıradaki oyunumuz yanılmıyorsam Metro 2033.
Evet, bir de Metro 2033'e bakalım. Bunda direkt oyuna girelim arkadaşlar. Yalnız bu mouse programı
devam ediyor. Evet, mouse'umuzda biraz pil sıkıntısı var büyük ihtimalle. Orada çözmeye çalışacağız. Zaten amacımız burada oyun oynamak değil. Sizlere ufak
birkaç
bir sistemde...
Birkaç tane adam öldürdük aslında.
Bakalım. O da senin oyunculuğunu gösterecek. Biz vallahi 5 dolarlık A4 toplu farelerle Counter-Strike'da adam vururduk zamanında internet kafede.
Metro 2033 de arkadaşlar bildiğiniz gibi bilgisayarları ağlatan bir oyundu ilk çıktığı zaman. Hala daha çoğu PC'yi güzel bir şekilde zorlar yani.
Evet, Last Light serisinin ikinci devam oyunu da zaten aynı grafik motorun daha gelişmiş bir versiyonunu kullanıyor. Yani canını çıkarmak istediğinizde sistemin Metro 2033 kullanarak da çıkartabiliyorsunuz. Ayarlara geldi Gökhan, hızlı bir şekilde Full HD'deyiz. Kalitemiz en yüksekte, very high'da. DirectX 11 açık, anti-analyzing'imiz açık, filtrelememiz 4X'te.
Filtrelemeyi biraz daha arttırabiliriz aslında. 16X
yapalım bakalım ne verecek. 16X 4X arası performans anlamında ciddi bir fark oluşturmayacaktır. Burada bence performansı belirleyen kriter anti-analyzing seviyesi olacak. Şu anda o da yüksek. Bakalım.
Bu arada arkadaşlar fark etmiş olacaksınız ki şu an Windows platformunda oyunu denediğimiz için DirectX 11 olarak gösteriyoruz size. Steam'de ise OpenGL kullanıyorlardı.
Evet, maalesef Linux işletim sisteminde DirectX olmadığından.
Ve bu nedenle hani aslında metoda da grafik farklarını belki sezebilirsiniz. Çünkü oyunu DirectX 11'den OpenGL'e çevirirlerken bazı şeylerden ödün vermek zorunda kalmışlar.
Evet. Bakalım nereye geldik.
Continue diyelim direkt.
Büyük ihtimalle evet.
Zaten
evet.
Oyunun başıydı ki bolca parçacıklı bir sahnesi var. Ki yükleme süresi falan olmadı yalnız. Direkt press diye oyunu hızlı bir şekilde açtı.
Şu anda 39-40 kare saniye civarındayız. Ayarlarımız oldukça yüksek ama kapalı mekanda olduğumuzda göz önünde bulundurmak lazım. 50 kare saniyeye yaklaşmış durumdayız.
Evet.
Yanlış hatırlamıyorsam bu abi bizden bir şey yapmamızı istiyordu. Kapıyı açmamızı mı acaba?
Şunu açmaya çalışıyorum ama.
Evet. Devam çevir. Bu da aslında çok başarılı bir romandır. Onu da okuma...
Kesinlikle. Aynı zamanda bolca gerilim evet. Ve hani korku, aksiyon temalarını, öğelerini veren bir oyun.
Bu abi bize herhalde biraz sıkıntı yaşatacak. Bu sene yürürse biz de kare saniye oranlarını görebileceğiz.
Aslında baktığımda yani hızlı hareketlerde de
40 karesinin altına daha düşmedik. Evet, şuradan bir bakalım.
Adam arkasını dönmüş bizi bekliyormuş. Ender hiç söylemiyorsun.
Ben olsam beklemezdim. Buradan geldik ama sanki arka tarafta bir kapı gibi bir şey mi vardı? Yok. Aç bakalım. Tamam. Delikanlı neyi bekliyor?
Ha. Aa, bu arada tabii biz sesleri duymadığımız için
evet,
şuradan birazcık mermi almamız istiyor.
Medpack de var demişti. Onu da al istersen. Hah, yürüdü.
Tamamdır.
Bir 39 buradan sıplayacağız. 39'lara düştü ama yine 50 kare saniye civarına geldi. Tabii şu anda kapalı mekanda olduğumuz için çok da fazla kare hani saniye oranlarının düşmesini beklemiyoruz.
Grafik ayarlarının da sonda olduğunu düşünürsek bence.
Şimdi ufaktan ufaktan biraz daha mekanlar genişlerse görebileceğiz grafikleri ve kare saniye oranlarını. Evet, şu anda açılmaya başladı. 29-30'lara geldik. 29-30.
Biz öleceğiz yalnız.
Evet.
Benim maske takmam lazım Ender.
Evet, sen maskenin tuşu maskeye G olması lazım.
Yok, G değil.
F. Ne varsa bas artık.
Neyse artık zaten. Aksiyonda gibi. Atış edince zaten bulanıklık geçiyor bak.
Sen büyük ihtimalle gaz maskesini almadın derken boğuldun.
Feci şekilde can verdim. Neyse, bu da test etmemiz için yeterli evet. Oynanış sağladı.
Görüldüğü gibi bu ayarlar Metro 2033'te bile ekran kartını biraz zorlayacakmış gibi gözüküyor. Özellikle açık alanlarda performansın 30 kare saniyenin altına düşmesini bekleyebilirsiniz yer yer. Genel olarak biraz daha ayarları kısılırsa daha akıcı bir oyun deneyimi sağlanabileceğini söyleyebiliriz. Gördüğümüz gibi 1123 MHz'de boost'tan aşağı düşmemişiz. Sıcaklık olarak da tahminimce 80'lere gelmişiz ki bu 80-81 aslında termal olarak sınırlardan bir tanesi. Sistem bu sınıra hıza ulaştıktan sonra, bu sıcaklığa ulaştıktan sonra boost hızını ufak ufak düşürmeye başlıyor. Sıcaklığı 81-82 civarında sabit tutabilmek için. Biraz daha sistemi zorlayalım. Bununla özellikle sıcaklıkla ilgili sorulara da kafalarda soru işareti kalmasın diye bir taraftan OCCT'yi çalıştırıyoruz. Core Temp'i de açıp işlemci sıcaklığını bunun üzerinden kontrol edelim. Diğer taraftan Furmark'ta da grafik birimine yükleneceğiz. Bayağı bir zorlayıcı bir test gerçekleşecek. Evet, bunları açtık. Core Temp'i çalıştırmayı başardık mı? Başardık. Evet, Furmark'ı başlatıyoruz. Ardından da OCCT ile devam edelim. Sıcaklıklara da baktığımızda zaten fan hızlarında yavaş yavaş yükselmeye başladığını gördün Gökhan.
Evet,
sesten de anlaşılıyor.
Sesten artıyor.
Evet, tablomuz önümüzde. İşlemci sıcaklıklarımız şu anda çekirdekler arasında 55-60 civarında 60'lara geldi. 58-59 geziyor. Grafik çekirdeğimiz 1050 MHz civarında. Bakıldığında sıcaklık olarak da hemen net olarak ölçebilmek için 81 derecedeyiz. Dediğim gibi şu anda boost hızını biraz düşürmeye başladı gördüğün gibi. 1019 MHz'e geriletti. Bu çekirdeğin standart hızı 1006 MHz'deyiz. Bu seviyede kalacak gibi gözüküyor. Aynı zamanda da fan hızının bir miktar yükseldiğini görüyorsun.
Kaç dereceden sonra bizim için sakınca oluşturur?
Aslında bakıldığında 81-82 korkulacak sıcaklıklar değil ekran kartı için. Özellikle bu ekran kartları 95-100'lere kadar gidebiliyor. Notebooklarda bunu çok görüyoruz. Aynı mimariye sahip ekran kartlarının biraz daha sıcak koşullarda çalıştığını. Zaten ekran kartı büyük ihtimalle 85 civarının üzerine geçmesine izin vermeyecek bir miktar daha kendi fanını hızlandırarak ve bu seviyede 1006 MHz'de kalacak. CPU tarafına geçtiğimizde ise CPU biraz daha rahat. Su soğutmayla soğutuyoruz çünkü. Kaç derecelerdeyiz? 60-59 derecelerdeyiz. Bütün sistemimiz, çekirdeklerimiz yük altında. İşlemcimiz rahat rahat 60 derecede. Şu anda 47-70 kalmış. Çalışmaya devam ediyor. Frekansı da 3.9 GHz. Kendi turbo hızında maksimum seviyede çalışmakta. Görüldüğü gibi bu sistem biraz istersen böyle çalışsın. Biz de ufak tefek yorumlarımızı yaparak serimizin sonuna gelelim. Ne düşünüyorsun Gökhan? Böyle ufak boyutlu bir sistem salonda, televizyonun altında veya genel olarak bir oyuncunun sevdiği ürünlerden, sevdiği parçalardan bir tanesini oluşturabilir mi?
Ya zaten Valve'nin yapmaya çalıştığı şey de bu. Hani konsolu, bilgisayarları konsol gibi masa üstlerine, şeylere, oturma odalarına genişletmeye çalışıyorlar. Yani bu şekilde koyabilirsiniz aslında veya bunu yine gördüğünüz gibi gayet iyi performanslar veriyor arkadaşlar. Bunu normal bir PC'niz olarak da Windows yükleyerekten kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda normal PC'nizi zaten bu cihazla, zaten çok bu cihazın çok güçlü olmasına da gerek yok evinizde kurmayı düşünüyorsanız. Bunu televizyonun altında bulunduraraktan gerçek sağlam güçlü bilgisayarınızdan Steam özelliğiyle SteamOS'un
evet.
Steam ederekten oyunlarınızı Steam ederek büyük ekranda oynayabiliyorsunuz. Bu nedenle hani oyun keyfinizi oturma odalarında genişletmeyi düşünüyorsanız ki gelecekte zaten SteamOS'un daha çok daha fazla özelliği bulunacak. Müzik stream etme veya video stream etme, Netflix, evet,
çok
Netflix
büyük bir tarzı platform haline getirecekler. Onu bir multimedya istasyonu haline getireceklerini düşünüyorum. Birkaç eleştiri bize çok pahalı bileşenleri kullandığımız yönünde oldu. Evet, bazı parçalar pahalıydı ama bizim amacımız biraz da daha çok ufak alanda yüksek performans elde edebileceğimiz bir PC'ydi. Tabii ki Impact, ROG Impact yerine daha basit bir Mini-Tex anakart kullanılabilirdi. Core i7 yerine i5, i3 işlemci tercih edilebilirdi. Ekran kart tarafında yine oyun amaçlı düşünülüyorsa bence 760'ın altına düşülmemesi. Ama bellek olsun, su soğutma olsun, bunlar biraz işin lüks ve hobi tarafına kaçıyor açıkçası. Şayet ufak hacimli, güçlü bir bilgisayar istiyorsanız bu tarz ekstra müdahalelerle sistemi daha kaslı bir hale getirebiliyorsunuz. Ama ben bu kadar fazla elektrik tüketmesin, bütçeme bu kadar fazla yük getirmesin diyorsanız tabii ki büyük ölçüde sistemin bileşenlerini değiştirerek bunun 3'te 1, 4'te 1'i fiyatına yine bu kasanın içerisinde iş görecek bileşenlerle sistem toparlayabilmek mümkün. O yüzden burada sınır biraz da sizin hayal gücünüz ve maddi durumunuza kalıyor açıkçası. Tabii ki zaten SteamOS ve Steam Machine platformu farklı donanımlar, farklı fiyat segmentindeki ürünlerin
yani üzerinde... Yani 500 dolarla 6000 dolar arasında gidip gelebiliyorsunuz
evet,
yani.
Evet, bizimki de işte 1500-2000 dolar arasına girecek bir sistem oldu ki 6000 dolarlarda işte çift ekran kartları, SLI'ler, Crossfire'lar vesaire olacak. Öyle bakıldığı zaman bu işin zaten sonu yok. Para harcamak istedin mi belirli bir bütçenin üzerine rahatlıkla çıkabiliyorsun. Önemli olan işte fiyat performans veya kişinin zevklerine, hobilerine hitap edecek bir makine oluşturmaktı. Hemen sıcaklıklarla bakalım. 85 derecede, 86 derecede ekran kartımız.
Zaten yavaş yavaş sesinin de arttığını fark
evet,
ediyoruz.
70 derecelerde de 68-70 arasında da işlemci sıcaklıklarımız var. Bence gayet kabul edilebilir seviyeler. Çok da öyle aman aman değil. Ekran kartı biraz daha belki 81-82 olsa iyi olur muydu? Olabilirdi ama zaten ufak bir kasa. Yan tarafları açık, her ne kadar hava alsa da ısınıyor. Yani bugün bakıldığında GTX 780'ler, 770'lerde hepsi 70-75 derecelerde çalışıyor. Bu ufak farkta kartın ufak olması ve kazanın ufak olmasından dolayı göz ardı edilebilir diyorum ben açıkçası.
Şimdi ben şeyi sormak istiyorum Ender. Şu anda biz makineyi gayet son seviyede zorluyoruz.
Evet, yani böyle
mi
bir oyun yok. Şu senaryoyu uygulayacak, çalışacak, bu kadar yüklenecek bir oyun zaten yok. Hani 4 çekirdeği canına çıkaracaksın 3.9 GHz'de. Ekran kartına sürekli %100 yükleneceksin. Böyle bir oyun yok. Hani oyun senaryosunda sistemin bu kadar ısınmayacağını size şunu açık ve net söyleyebilirim. Bu biraz daha işte ufak kasada sistem yanar mı, çok ısınır mı sorusunun cevabı şu anda.
Anladım. Peki şimdi ufak bir karşılaştırma yapacak olursak arkadaşlar. Şimdi sonuç olarak bu Steam Machine'ler oturma odanızda oyun oynamayı sağlamak için geliştirilmiş bir cihaz. Ve bunu alternatifleri olan PlayStation 4 ve Xbox One ile karşılaştıracak olursak şu anda cihaz son seviyede çalışıyor. Ve gürültü seviyesi aslında oturma odasında gayet duyulabilir seviyede.
Evet, yani hissedilebilir
seviyede. Tabii farklı çözümler üretebilirsiniz soğutma açısından ama.
Şu anda evet, sesin büyük kısmını zaten oluşturan şey ekran kartının fanı. Biraz işte 85 dereceye geldiği için kaçta %80'lere gelmiş durumda. Ekran kartı ufak bir ekran kartı olduğu için fanı biraz daha ister istemez devirli dönüyor ama şunu da unutmamak gerekiyor, lafını kestim pardon.
Tabii.
Bu sistemi televizyona bağlayıp oyun oynamaya başladığınız anda zaten televizyonun sesinden, oyunun sesinden bu sistemin sesini duyamazsınız. Yani şu an öyle çok aman aman bir ses yok. Şöyle arkadaşlar düşünebilirler. İşlemci fanının zaten çok sesli olduğunu söyleyemem. Kendi ekran kartlarının da fanlarının %70-%80 civarına getirdiklerinde benzer bir ses alabileceklerini tahmin edebilirler. Bence o da sistemin şu senaryo için çıkardığı sesi göz önünde bulundursak çok da fazla
tabii burada
değil.
İşlemcilerin su soğutmayı da yapıldığında... Şey yapmak gerekiyor.
Tabii ön tarafta büyük bir radyatörün.
İşlemcinin de hani bir fanının olduğunu düşünürsek.
Tabii ki radyatörün üzerinde bir tane fan var ki 65 derecelerde çalışıyor işlemcimiz. Gayet yeterli.
Yani. Şimdi ben bahsetmiş olduğum bu ufak karşılaştırmayı yapacak olursam arkadaşlar. Televizyonunuzun yanında bulunan bir PlayStation 4 veya Xbox One'dan birazcık daha fazla gürültü çıkartacağını tahmin edebilirsiniz. Onlardan da gayet özellikle Xbox One'dan ben sık sık gürültü duyduğum oluyor. Yaklaştığınızda ama dediğim şey Ender'in de bahsettiği gibi eğer televizyonun zaten sesi açıksa yani, bunlar kendini evet hissettirmeyecektir.
Bir de şöyle bir şey var. Performans olarak güç kıyaslaması yaptığımızda şu andaki modern konsollarla işlemci performansı olarak zaten konsollardaki o 8 çekirdekli Jaguar işlemcisinin performansı bunun yanında hani bunun tek çekirdeğinin performansı gibi bir şey kalacak. Grafik performansına baktığımızda orada biraz daha dengeli bir durum söz konusu. Xbox One'dan yine çok güçlü kalıyor ama PlayStation 4'ten benim tahminimce yaklaşık bir %15-%20 teorik olarak güçlü olacaktır. Kağıt üzerindeki verilere bakarak. Ama tabii ki burada mental veya direkt konsol mimarisini kullanarak
geliştirilen
düşük seviyede oyunların geliştirilmesi oradaki performans avantajını PlayStation tarafına çevirebilir. Ama tabii ki sonuçta PC alıyorsunuz. Bunda her şey yapabiliyorsunuz. İşlemci performansı isteyen render uygulamalarında bu tarz bir şey kullanabilirsiniz. Şayet yer sıkıntınız varsa Onun dışında HTPC benzeri olarak kullanabilirsiniz yine salonda. Hem müzik, multimedya içerikler için aynı zamanda da oyun gibi. O yüzden burada biraz daha tabii kullanım alanları daha geniş.
Evet. Yani benim tavsiyem, ben kafamdaki plan şu şekilde arkadaşlar. Mesela düşük bütçeli bir Steam Machine hazırlarım kendime Ender. Odama koyarım oturma odasına, büyük ekran televizyonun yanına. Sağlam bilgisayarım ise odamdaki sağlam bilgisayarımdan stream ederek oynarım.
Evet, çok
zaten sağlam. Open source bir platform olduğu için arkadaşlar bu Steam OS çok daha fazla gelişecektir. Yani sadece Valve'in yaptığı tabii. bir şey değil.
Şu
aynı zamanda
meta.
Kullanıcılar da buna katkıda sağlanacaklar. Ve inanılmaz derecede her şeyin bulunduğu bir işletim sistemi haline gelecektir diye tahmin ediyoruz. Ama buna biraz zaman vermek gerekiyor. Zira şu anda henüz beta aşamasında ve daha alacağı çok yol var. Çünkü hemen hemen adamlar baştan başlıyorlar gibi bir şey.
Evet, özellikle DirectX gibi oyun yapımcılarının sıklıkla kullandığı bir platforma sahip olmayışı Linux'un oyun geçişinde, yani SteamOS üzerinde doğal olarak çalışan oyunların sayısında yakın zamanda çok büyük bir patlama beklemiyorum açıkçası. Valve kendi oyunlarını tabii ki geçiriyor. Bazı ufak tefek firmalarında OpenGL üzerindeki çalışmaları SteamOS platformuna uyum sağlama konusunda avantaj sağlayacaktır ama senin de dediğin gibi o Steam işi aslında daha ön plana çıkacak. Ve ufak makineler, bunun belki 5'te 1 boyutundaki makineye içeride kendi odamızdaki setten stream edip televizyon altından hızlı bir şekilde oynayabileceğiz. Benzer bir sistemde zaten Nvidia Shield yapıyor.
Tabii onun da performanslarını test etmek lazım. O stream olayı ne derece...
Stream olayı şöyle başarılı olabilir. Ben zaten açıkçası o stream olayını ikiye ayırmak istiyorum. Bir yerel ağda yapılan işlem, bir de internet üzerinden yapılan işlem. İnternet üzerinden biliyorsun oyun oynama olayı bir ara çok tuttu. Çok fazla sansasyon yarattılar ama internet altyapıları ben eminim ki düşük gecikmeyle o kadar yüksek veriyi şu an için aktarabilecek durumda
değil. OnLive gibi sistemlerden veya Gaikai gibi sistemlerden bahsediyorum.
Evet, yani belki yurt dışında olabilir. Fiber internetin fazla yaygın olduğu ortamlarda olabilir ama bizim bugün bir yurt dışında Almanya'daki sunucuya olan pinglerimiz en az 50-60 milisaniye olduğunu düşünürsek oradan saniyede 3.5-4 megabit verinin kayıpsız olarak gelmesi, düşük gecikmeyle gelmesi biraz zor gibi gözüküyor ama kendi yerel ağınız olursa 100 megabit üzerinden veya 1 gigabit ağdan çok rahat bir şekilde o birkaç milisaniye içerisinde o sıkıştırılmış görüntü verisini salondaki Steam Machine'inize aktarabilirsiniz. O zaman da ben oyun deneyiminin PC'ye çok yakın olacağını düşünüyorum açıkçası.
Ya zaten Valve ve diğer Steam Machine üreticileri mümkün olduğunca Windows platformundan uzaklaşmaya çalışıyorlar ve open source'a geçmeye çalışıyorlar. Ve hani Steam olayına alternatif olarak da şunu düşünebiliriz Ender. Hani diyorsun ya çok fazla oyuna sahip değil zaten. Şu anda yaklaşık olarak 360 kadar oyun varsa arkadaşlar. SteamOS desteği olan, native olarak desteği bulunan. Ve yıl sonuna doğru Steam Controller'ın da çıkacağı söylentileri var bu arada. Steam Controller'da çıkacağı esnada yaklaşık olaraktan SteamOS resmi olarak sunulacak ve 600 kadar oyunla beraber açılışı yapacak diye söyleniyor. Tabii bunlar resmi bilgiler değil ve söylenti olarak dolaşıyor arkadaşlar. İşte 600 oyunda ondan sonra devam edecekler diye tahmin ediyorum.
Evet ama orada biraz bence rakamları oynuyorlar diye düşünüyorum. Çünkü o 600 oyun birçoğu hani böyle platform oyunları, basit grafikleri olan, burada çalıştığımız gibi bir Crysis 3 tarzı yüksek grafik seviyesinin olduğu oyunlar olduğunu açıkçası düşünmüyorum. Keşke öyle olsa. Hani ben yanlış olsam ve o tarz oyunlar daha fazla olsa, platform daha zenginleşse. Ama o bence biraz daha vakit olacak o işlem.
Ya şimdi şöyle bir şey var. Mesela daha önce geliştirmiş olduğum bir oyunu tekrardan üstünde çalışıp da OpenGL'de tekrardan SteamOS'a uyumlu hale getirmek zor bir iş
evet,
aslında.
Evet. Herkesin yani o yükün altına girmeyeceği bir iş.
Evet. Bugün baktığımızda mesela arkadaşlar Battlefield yapımcısı DICE ve Total War serilerinin yapımcısı Creative Assembly. Bundan sonra biz SteamOS destekli, yani Linux destekli yapacağız oyunlarımızı. Yani dolayısıyla SteamOS için hazırlıklar yapıyoruz ve oyunlarımızı bunlara uygun halde geliştireceğiz diyorlar. Yani şimdi 65 milyon kişinin bulunduğu bir Steam gibi bir platformdan bahsettiğimiz zaman oyun yapımcıları da peşlerinden geliyor tabii ki. Özellikle PC'ye özel oyun geliştirmekte
ve
şey yapar.
Birkaç büyük stüdyo bu işi ciddiye alıp SteamOS'a gerçek anlamda destek verirlerse ben zaten diğerlerinin de peşlerinden gideceğini düşünüyorum. Bu durum tabii ki Microsoft'un pek hoşuna gitmeyecektir. DirectX tarafının elinin güçlenmesi, ortaya rakip bir platformun çıkması ama çok fazla engel olabileceklerini zannetmiyorum açıkçası. Eğer SteamOS birkaç büyük stüdyonun desteğini arkasına alırsa, oyunları da doğal olarak kendi platformunda Linux üzerinde çalışacak şekilde optimize ederlerse bence çok başarılı sonuçlar ortaya çıkarabilirler. Burada bir sözümüzde AMD'ye değindirmek istiyorum. Şu anda Nvidia tarafının Linux sürücüleri biraz daha başarılı durumda. Zaten SteamOS'un beta durumundaki destekli ekran kartları seviyesi listesinde Nvidia tarafının daha ağır olduğunu görüyoruz.
Zaten ilk açılışında ilk sürüldüğünde piyasaya AMD yoktu.
Yoktu. Ondan sonra bir şeyler yapmaya çalıştılar. İşte Intel grafiklerine de destek vermeye gibi ekstra çalışmalarda bulundular. O büyük ihtimalle beta sürecinin sonuna gelindiğinde aşılacak bir durum olacak ama açıkçası şu andaki tabloya bakacak olursak Nvidia tarafı SteamOS tarafında daha güçlü gibi gözüküyor.
Ben de katılıyorum buna.
Sıcaklıklara son bir göz atalım istersen. İşlemcide pek fazla değişen bir şey yok Gökhan. 70 derecelerdeyiz. 71 gelmiş. Maksimum seviyelerde ise 75-76'yı görmüşüz. Ekran kart tarafında ise fanımız %82'ye kadar geldi. Sıcaklık konusunda 86 derecedeyiz. Çok uzun bir zamandır 86'ya çakılmış sabitledi durumda. Sabitledi. GPU hızımız da 1006 MHz. Bu da yanlış hatırlamıyorsam bu kartın zaten standart taban hızı. Yani şu anda GPU boost devrede değil. Bunun da sebebi hemen burada görebiliyor. Performansın neden sınırlandırıldığı ile ilgili bir hangi sebepten dolayı grafik var. Onun üstlerine geldiğimizde termal yazıyor. Bu da demek oluyor ki belirli bir limitin üzerine çıktığı için GPU kendi frekansını bir miktar düşerek daha fazla ısınmasını engelledi. Tabi bunu biraz daha fan hızını arttırarak performanstan %1, %2 daha fazla kazanım sağlanabilir mi? Kazanabilir ama bence çıkardığı sese değmeyecektir zaten. Bakıldığında yeni dönemdeki ekran kartlarına daha düşük güç tüketip daha az ısınacağını da göz önünde bulundurursak daha da ufak sistemler bence bizi bekliyor ve performans anlamında da ciddi değişiklikler görebileceğiz.
Evet. İstersen o zaman sonlandırabiliriz.
Evet, sonlandırabiliriz. Her şeyi değerlendirdik. Özellikle performans, sıcaklık gibi konulardaki soru işaretlerini de gidermeye çalıştık. Şunları da ufaktan kapatalım. Ve toparlayacak olursak arkadaşlar Steam Machine serimize montajla başladık. Ardından hem SteamOS platformu hem de Windows tarafındaki farklılıkları, kullanım deneyimlerini sizlere aktarmaya çalıştık. Eğer şayet böyle ufak ama güçlü bir oyun bilgisayarı, genel amaçlı bilgisayar düşünüyorsanız görebildiğiniz gibi çeşitli alternatifler var. Bütçenize göre değişebiliyor. İşlemciden belleğe, ekran kartına kadar. Burada tamamen limit ve sınır sizsiniz. Ama limitleri biraz aşarsanız gördüğünüz gibi ufak boyutlarda enteresan özelliklere sahip bilgisayarlar kurabilmek mümkün. Evet, aslında bu ufak açıklamanın ardından da sonuna gelmiş olduk Gökhan.
Gönül isterdi ki arkadaşlar Steam Controller da burada deneyip tam anlamıyla
çok güzel olurdu.
Bu Steam dünyasına bir giriş yapmış olalım ama Steam Controller'lar bildiğiniz gibi çıkış yapmış değiller. Sadece developer'lara gönderildiler veya yurt dışında bazı kanallara gönderildiler sadece. Bizim deneme şansımız olmadı ama ona da ele geçirirsek ki zaten o Steam'i bu yapmış olduğu duyurularda son duyurulan şeydi. Yani aslında gerçekten de yenilikçiliği sağlayan tek şey buydu. Hani bu olayları Steam Machine'e sahip olmadan da yapabilirsiniz. Siz evinizdeki, oturmadığınızdaki televizyona PC'nizi tabii ki aktarabilirsiniz, stream edebilirsiniz. Ama asıl olay hani oyuncu ayakasından bakılacak olursak Steam Controller'ın hani o dokunmatik kontrolleriyle beraber nasıl oyunlarda yansıyacağıydı. Onu da umarım en kısa zamanda sizlere aktarma şansı buluruz.
Tabii arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum. Şayet farklı firmaların ürettiği Steam Machine'leri de test etme imkanımız bulursa bunları seve seve sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.
Herkese iyi oyunlar.